Ben bugün sizi 1. Petrus mektubuna götürmek istiyorum. 1. Petrus mektubunun 2. bölümüne götüreceğim. Orada 2 ayet okuyacağım size. Ve o 2 ayet üzerinde durarak konuma açıklık getirmeye çalışacağım. Hizmetin bir şekilde önemini, Rabbin önündeki değerimizi, ne kadar önem taşıdığımızı vurgulamak istiyorum tabii ki konuyu paylaşırken sizlerle. Şimdi konunun ayetlerini okumadan önce bir olay, yaşanmış bir olayı anlatarak konuma girmek istiyorum. Sene 1640. Sene 1640. İngiltere'de Devrim Savaşı döneminde yaşanmış bir olay. Genç bir İngiliz asker. Bir nedenden dolayı mahsur kalıyor ve bir köyde aç, susuz bir şekilde dolaşıyor. Savaş dönemi, kıtlık dönemi, zor bir dönem. Ve asker kapıdan kapıya gidiyor, kapıları çalıyor, bir yiyecek dileniyor çaldığı kapılardan ve her çaldığı kapı herhalde savaştan nefret eden halkın karşısında bir askeri görmesi herhalde nefret uyandırdı ki o nedenden dolayı kapıyı yüzüne çarpıyorlar. Bir tek parça bile ekmek vermiyorlar kendisine. Adam kendisine biliyorsunuz genelde askerlerde bıçağı, kabı, mavı bir takım şeyleri olur. Kabını irili ufak bir alüminyum bir kabını buluyor. Hava karlı, soğuk. Gidiyor o tencereyi kar ile dolduruyor. Bir ocak yakıyor ve kar dolu tencereyi ocağın üstüne koyuyor ve başlatıyor ocağı kaynamaya. Yani üstteki kar eriyor ve su bir süre sonra başlıyor kaynamaya. Kaynarken ben bugün unuttum taş getirmeyi. Ama taş olduğunu düşünün bu üç şeyi. Taş, üç tane taş buluyor. Önce onları bir temizliyor. Ondan sonra o taşları alıyor. Birer birer o tencerenin içerisine koyuyor. Şimdi meraklı köylü camlardan adamın ne yaptığına bakıyorlar. Aldı, suyu koydu. Suyun içerisine topraktan birkaç tane taş aldı, temizledi. Suyun içerisine koydu. Ya bu ne yapıyor diye dikkatle böyle bakıyorlar. Sonra adam ikide bir tencereyi karıştırıyor. Taş, üç tane taşın olduğu tencereyi arada bir tadıyor. Böyle. Ondan sonra bunlar çok merak edince ulan bunda bir keramet mi var diye meraklı köfteci, biz öyle diyoruz ya bazen, çıkıyorlar, geliyorlar adamın yanına dikiliyorlar. Sonra adam şey yaparken ya diyor, keşke birkaç tane soğan olsaydı da bunun içerisinde daha farklı olurdu tadı diye bir laf ediyor. Orada yaşlı bir adam diyor ki ya ben getirebilirim, hemen koşuyor eve. 2-3 tane soğan getiriyor. Adam soğanları soyuyor, kesiyor dörde, atıyor şeyin içerisine, şey fokur fokur kaynıyor. Tekrar çeviriyor, çeviriyor, alıyor kaşığı, tekrar tadıyor. Ya aslında burada diyor, eksik bir şey var diyor. Belki 10-15 tane patates de belki çok iyi giderdi diyor. Ve bunu söyleyince hemen yaşlı bir teyze koşuyor eve. Ondan sonra ama aslında diyor sadece havuç değil, patates değil, havuç da olsa diyor 2-3 tane o da diyor çok iyi olurdu diyor. Öbürü de koşuyor, ben de o zaman diyor havuç getir, benim evde var diyor. Getiriyor 5-10 tane diyelim şeyini, patatesini, öbürü de havucunu getiriyor. Onları da koyuyor içeriye. Yine karıştırıyor, güzelce ne karıştırıyor, karıştırıyor. Ve ondan sonra, karıştıktan sonra ilk o soğanları getiren yaşlı adama tatmasını söylüyor çorbayı. Adam alıyor, tencereye daldırıyor, alıyor. Adamın yüzü böyle parlıyor. Hmm diyor, bir daha alıyor. Ondan sonra öbürleri heyecanı ya dur bırak ben de bir tadayım. Hepsi tadıyor. tattıktan sonra herkes tadıyor. Büyük bir keyifle çorbanın da şeyi daha yarıya iniyor yani seviyesi. Hemen adam alıyor asker bizim şeyi, kaşığı. Kendisi de alıyor, ikinci kaşığı alıyor ve şöyle diyor. Hayatımda tattığım en iyi taş çorbasıydı diyor. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Çorbayı lezzetli hale getiren neydi? Tuz zaten o taşlardan giden tuz tat verdi onlara. Çok güzel. Çok güzel. Her birinin çorbada payı olması. Doğru mu? Yani çorbada her birinin vermiş olduğu destek sonucunda çorba neye dönüştü? Lezzet küpüne dönüştü. Doğru mu? Yani burada ben şu küçük sürüyü sonuç olarak bir çorba olarak düşünürsem, Rabbin kurduğu bir çorba olarak düşünürsem, bu çorbayı lezzetli hale getiren Özlem'in burada olmasıdır. Burada çorbayı lezzetli hale getiren Ayşe'nin burada olmasıdır. Çorbayı burada lezzetli hale getiren İsmet'in burada olmasıdır. İbrahim'in burada. Her birinizin burada olmasıdır. Yani her biriniz, biriniz patates oldu, biriniz soğan oldu, biriniz havuç oldu. Ama sadece taş olsaydı, o taş ne işe yarardı? Atmaktan başka, yaralamaktan başka bir işe yaramazdı. Doğru mu? Ama o taş çorbası büyük bir lezzete dönüştü. Her birinizin, her birimizin katkıları sonucu. Şimdi taş deyince sizi birazcık böyle kutsal kitabın içerisine sokmak istiyorum. Taş biliyorsanız kutsal kitapta taş çok çok önem taşıyan bir kavram. Ve baktığımız zaman gerçekten de kutsal kitapta örneğin yaratılış kitabına baktığımız zaman 28. bölüme açalım bakalım. Kutsal kitapta yaratılış 28. bölümde orada Yakup biliyorsunuz Berşeva'dan ayrılıyor. Haran'a doğru yola çıkıyor ve yola çıktığında karanlık basıyor ve bir yer arıyor kendisine gecelemek için. Ve gecelerken 28. bölümün 11. ayetinde bir söz ifade okuyoruz orada. Ne diyor orada 28-11'de?
Bir yere varıp orada geceledi.
Evet.
Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı.
Bak. Ne yapıyor? Taşlardan birini aldı. Bir yastık olaraktan. Yani oradaki taşın verdiği hizmeti görebiliyor musunuz? Yastık niteliğinde. O taşı sen alırsın, adamın kafasını da parçalarsın. Doğru mu? Ama o taşla sen başını koyup bir yastık durumunda da onu kullanabilirsin. Yeşu bir başka örnek değerli kardeşler. Dördüncü bölümü açalım. Yeşu kitabı dördüncü bölüm. Orada da Tanrı'nın gücünü anmak amacıyla anı olarak yanlarına taş almalarını buyurmuştu Yeşu. Dördüncü bölüm ikinci ayette. Ne diyor abicim orada? Her oymak, okuyabilecek misin Özlem? Her oymaktan.
Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçildi.
Evet.
Ya.
Evet.
Evet.
Gördünüz mü? Yani bu taşları yanınızda götürün, geceyi geçireceğiniz yere koyun diyor. Nedenini, bunun neden olduğunu, nedenini anlayabilmek için de 6. ayete bakın, atlayın. 6. ayete ne diyor?
Bunlar sizin için bir anı
olacak. Taşlar birer anı niteliğinde burada kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bir de anımsayın. Davut, hani burada Goliat'la Davut arasındaki o mücadeleyi burada 3-4 hafta yoğun bir şekilde incelemiştik. Hatırlıyor musunuz? Davut da Goliat'a savaşmak için elinde sapanın dışında ne vardı? Bir taş mı vardı? 5 taş vardı değil mi? Tabii yani dereden 5 çakıl taşı aldı diyor. 5 tane taş aldı. Taş olayını Davut'un olayında görüyoruz. İlyas ise 12 taş almıştı. Yakılan sunağı onarmak için. Bakın 12 tane taş alıyor. Bir tane taş değil, iki tane taş değil, üç tane taş değil. 12 taşa gereksinim vardı tapınağı, oradaki sunağı yeniden onarabilmek için. Bakınız lütfen ayeti okuyalım kafadan konuşmuş olmamak açısından. 1. Krallar kitabı 18. bölüm 31. ayet. 1. Krallar 18, 31 ve 32. 30 ve 31, 31 ve 32. ayetler. Ne diyor? 12 taş aldı. Sonra atlıyorum birazcık. 12 taş aldı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı diyor. Bakın 12 taşı alması gerekiyordu. Şimdi bu aslında çok güzel bir örnektir bizim için. Tek, iki, üç değil ama ne kadar fazlaysak, ne kadar çoğul haldeysek o kadar daha yararlı, kullanılır bir durumda oluyoruz. Başka bir örnek verelim. Hayat kadını vardı, fahişe. Değil mi? İsa oradaki insanlara bir söz söyledi. Hiç günah işlemedim diyen ilk taşı kadına atsın. Bakın yani bütün olarak düşündüğümüz zaman taş birçok amaçta kullanılabilir. Ama neden hep taş taş taş taş diyorum? Bakın, çünkü kutsal kitapta diri taştan söz ediyor. Bizler de birer taşız. Ama öyle sokaktaki taşlar gibi değil. Her birimiz diri taşlarız. İşte 1. Petrus 2. bölüm 4 ve 5. ayetleri okuyabilir miyiz? Konumuzun ayetlerini. 1. Petrus 2. bölüm 4 ve 5. ayetler. Amin. Şimdi bakın, Rabbin kendisi diri taş. Doğru mu? Rabbin kendisi diri taş olduğu için ondan doğan olan Recep de aynı şekilde diri bir taş. Sizler de aynı şekilde diri taşlarsınız sevgili kardeşler. Şimdi bu diri taşlardan, yani sizlerden Rabbimizin değişik yerlerden getirip bir araya getirerek oluşturduğu kilisede, kilisedeki amacı nedir? Amaç nedir? Yani diri taşlar olan bizleri bir araya getirerek kiliseyi oluşturan Rabbimizin amacı nedir değerli kardeşler? Amaç nedir bizi bir araya getirmenin? Bir bütünlük içerisinde bu kilisenin kurulmasına ön ayak olan Rabbimizin amacı neydi? Bu var olan bizlerden oluşturduğu bu kilise topluluğuyla amaç ne amacı güdüyordu? Hangi amacı güdüyordu sevgili kardeşler? Ne diyebiliriz? Amaç nedir? Herhalde Rabbimiz her birimizi bir araya getirmesindeki amaç, hani kendimizi geri planda tutup hiçbir işe el atmamak için değil, aslında tam tersine birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde nelerin olabileceğini bize göstermek için bizi bir araya getirmiştir. Yani bir araya getirilmiş olmanın temel amacı birliktelik sonucu nelerin olabileceğini kanıtlamak için, göstermek için sevgili kardeşler. Onun için bizler de kol kola girip emek vererek kendimizi soyutlamayıp emek vererek kol kola girerek bütünlük içerisinde hareket ettiğimizde emin olun aynı bizim büyüklerimizin söylediği gibi birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Eğer bir ses çıkartmak istiyorsak, gerçekten de birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde, o çorbada, o taş çorbasının içerisinde havuç olmak zorundasın ya da patates olmak zorundasın ya da ne bileyim soğan olmak zorundasın. Öyle değil mi Songül? Sonuç bu sevgili kardeşler. Onun için bu askerin çorbasını gerçekten aklımızdan hiç çıkartmayalım. Çünkü o taş çorbasını lezzetli hale getiren köylülerin o çorbaya iştirak etmesi. Yani o çorbayı lezzetli hale getiren her bir köylünün bir şeyler getirip o çorbada payı olması. Sonucunda o çorba gerçekten olması gereken hale, lezzetli hale gelmiş oldu. Katkıları sonucu değerli kardeşler. Demek ki bizleri de Rabbimiz kimimizi ta Sivas'ın köylerinden aldı, Ayşe'yi Almanya'ya getirdi. Yıllar sonrasında biz onu tanıdık ve aramıza katılmasını sağladı. Ta Bulgaristan gibi yerde, Bulgaristan'ın bilmem ne kasabası diyelim ya da köyünde İsmet ve Santa'yı aldı. Önce onları birleştirdi, evlenmesini sağladı. Sonra onları aldı, buraya getirdi. Acaba oturup düşünseydin arkadaşlar evleneceğini düşünebilir miydin? Nerede aklına gelecek değil mi? Rabbin planı, bakın geçip gidiyoruz ama birazcık insan böyle filmi geriye sarmaya başladığınız zaman aslında Tanrı bizim hayatımıza müthiş şeyler yaptı. Büyük şeyler yaptı. İskenderun'dan Vakkas abi Hatice'yi çocuklarıyla beraber, üç çocuğuyla beraber aldı getirdi buraya. Zor koşullarda. Büyük sıkıntılar çektiler. Ve sonunda iman ettiler. İman sonucunda kilisemizde yerini aldı. İbo'ya bakıyorsun, küçük yaşlarda bir tarikatın içerisindeydi. Ama Rab onu o tarikatın içerisinden çekip çıkardı. Enver aynı şekilde hikayesini biliyorum. O da sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirdi. Türkiye'de babasını bırakmak zorunda kaldı. Annesi aldı getirdi Almanya'ya. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Ne içindi biliyor musunuz? Bugün içindi. Bakın bunun altını önemli çiziyorum. Bugünü yaşayabilmemiz içindi. Sizlerin her birinizin burada olması bu bütünlük içerisinde bir beden olarak Rab'be hizmet edebilmesi içindi. Rab onun için bize diyor ki sizler taş değilsiniz, diri taşlarsınız. Her biriniz. Bu kilisenin ayakta durabilmesi için Rabbimiz değişik bölgelerden, değişik alanlardan, değişik ortamlardan, değişik aile yapısından çekti, çıkardı. Zaten eklesiya sözü, ekaleo sözünden geliyor. Çağrılmış demek. Den çağrılanlar Yunanca'daki anlamı. Yani oradan buradan şuradan çağrılanların bir araya gelerek oluşturduğu kilise değerli kardeşler. Onun için diri taş Rabbimizin kendisi. Bizler de onun yanında her birimiz birer diri taşlarız değerli kardeşler. Bu aynı sonraki ayetlere bakınız lütfen. 6 ve 7. ayetleri okuyabilir misiniz? 6, 7. 1. Petrus 2'deyiz değil mi? 6 ve 7 ne diyor? 1. Petrus 2, 6 ve 7. ayetler İbrahim. Evet. Şimdi biz bina ediliyoruz değil mi? Evet. Düşünün. Hiç duvar ören bir adamı gördünüz mü? İlk yaptığı hareketi gördünüz mü? İlk duvar örmeye başlayan bir adam gördünüz mü? Önce onu sorayım. Enver sen biraz uğraştığın için belki bilebilirsin. Duvar örerken adamın ilk yaptığı bir şey var. Şakül. Şakül diye. Çok doğru. Çok doğru. Doğru. %100 haklısın. Duvar bittikten sonra onu yapıyor Hatice'ciğim. Duvarın düzgün olup olmadığını görmek için. Şakül. Hatta kutsal kitapta diyor ki şakülümü sizin aranıza indireceğim. Yani yamuklarınızı ayıracağım anlamında. Şakül. Doğru. Ama duvarcıyı önce ne yapıyor biliyor musunuz? Bir köşe taşı koyuyor. Bir tane tuğlaysa tuğla, pirket ise pirket. Bir taş koyuyor değil mi? Enver. Hatırladın değil mi? Sonra gidiyor orada da bir tane köşe taşı koyuyor ve ip çekiyor. Ondan sonra doğru başarı. Ama bir köşe taşı var. Kim bu köşe taşı? Rabbimizin kendisi. Biz kendi kendimizi bina etmiyoruz. Rabbin taşı üzerine bina ediliyoruz her birimiz. Diri taşlar olaraktan. Değerli kardeşler, eğer biz bir şeyler yapıyorsak sanmayın ki sizden dolayı bir şeyler oluyor. Hayır. Sende olandan dolayı bir şeyler oluyor. Yani sende olan Rab'den dolayı sen bugün burada yararlısın. Ve başkalarına bereket oluyorsun sevgili kardeşler. Yeşaya'dan da okuyalım. Bunu destekleyen bir ayette Yeşaya'dan, eski antlaşmadan okuyalım. Yeşaya kitabı 53. bölümde 3. ayet. Çok iyi bilinen bir bölüm. 53. bölüm 3. ayet. O köşe taşı için bakın nasıl ifadeler kullanılıyor.
Okuyayım abi.
Ya.
İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Ya. Acıları adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik.
Bakın, demek ki Rabbimiz krone, o tacı, yaşam tacını takabilmesi için dikenli tacı giymesi gerekiyordu. Acılara katlanması gerekiyordu. Ölmesi gerekiyordu ki ölümden dirilip bize yaşam sağlayabilsin. Bizler de değerli kardeşler bakın o taşlar kullanılabilmesi için onların da ölmesi gerekiyordu. Bizler de Mesih'te öldük mü? Öldük. Ve iman aracılığıyla Mesih'te öldük ve onun aracılığıyla ölümden dirilmiş kişileriz. Onun için her birimiz diri taşlarız değerli kardeşler. Bunun altını bir kez daha altını çiziyorum. Şimdi eğer Rabbimiz bu diri taşlardan bizlerden bir bina kuruyor. Ya da o askerin hikayesine dönersek bir çorba yapıyor. Ama o tatlı çorbayı, o çorbayı yapabilmek için bir ön koşul var. Yani Rabbimiz İbrahim'i kullanabilmesi için. Recep'i kullanabilmesi için ya da sizlerden herhangi birinizi Rabbimiz kullanabilmesi için olması gereken bir ön koşul var. Nedir o ön koşul? Öncelik nedir ön koşul sizce? Köylüler bir şey yaptı. Bizler de onu yapmamız gerekiyor. Çok basit. Efendim? Evet. Bakın. Evet, doğru. Bakın, köylüler ne yaptılar? O çorbada, çorbaya destek verebilmeleri için evet, paylaştılar ve askerin yanına gelmeleri gerekiyordu öncelikle. Doğru mu? Bizim de öncelikle Rab'be gelmemiz gerekiyor önce. Rab, İbrahim'i, Recep'i, İsmet'i, Songül'ü ya da bizleri, her birimizi kullanabilmesi için önce bizim Rab'be gelmemiz gerekiyor. Rab'be geldik mi? Amin. Onda yeniden doğduk mu? Amin. O zaman diri taşlar mıyız? Evet. O zaman izin veriyor muyuz? Rab bizi istediği gibi kullansın. İsterse köşe taşı olarak kullansın. İsterse ortada kullansın. İsterse en üst tarafta kullansın. İsterse yan tarafta kullansın. Değerli kardeşler, Rab bizi diri taşlar olaraktan kullanmak istiyor. Onun için Rabbin desteği olmadan, Rabbin katkısı olmadan, Rabbin eli olmadan bunu yapabilmek, kendi başımıza becerebilmek mümkün değil. Birinci nokta bu. Rab'be kesinlikle gereksinim var. Ama ikinci noktada birbirimize de gereksinim var değerli kardeşler. Yani birlik diyoruz. Okuyun. Bakın 5. ayete tekrar 1. Petrus 2. bölüm 5. ayete tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Şimdi değerli kardeşler ben usta değilim. Yani bir bina yapmadım. Nasıl duvar örüldüğünü de bilen bir kişi değilim. Yani yapı ustası değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum değerli kardeşler. Şimdi evde bir değişiklik yapılması gerektiğinde değişiklik için gerekli olan neyse parça olarak evi yaparken evin yapımında ne gerekiyorsa parçalar, o parçaların evin yapımında bir araya getirilmesi lazım. Doğru mu? Yani o parçalar ayrı ayrıyken, kendi başlarındayken hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Ama penceresi, kapısı, çivisi, metali, osu, busu, camı her biri bir araya getirilerek bütünlük içerisinde ne yapıyor? Binanın oluşumu gerçekleşiyor. Doğru mu? Demek ki her bir parçanın öncelikle bir araya getirilmesi gerekiyor. Efesler mektubuna baktığımız zaman, Efesler mektubu 2. bölüme, 2. bölüm 19 ve 22. ayetler. 19, 20, 21, 22. 19, 20, 21, 22. 2. bölüm, Efesler mektubu 2. bölüm 19, 20, 21, 22. Müthiş bir ifade var. Bakın, Rab bizi nereden nereye getirdi? Nasıl bir noktaya getirdi? Okuyabilecek misin Özlem?
Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkı.
Bakın, bunun altını çizin lütfen. Tanrı'nın ev halkısınız diyor. Devam et. Amin.
Bütün yapı Rabb'e ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip.
Bakın, yükselme nasıl gerçekleşiyor? Yükselme nasıl gerçekleşiyor? Rabb'e kenetlenerek. Onun için önce Rabb'e gelmek gerekiyor. Ama sonrasında da bebek olarak kalmayacağız, değil mi? Rabb'e bağlı kalarak onda gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve büyüdükçe de yükselme gerçekleşecek. Sonrası ne diyor? Bakın burada şu sözün altını çizin. Hep birlikte sözü. Almanca'da ne diyor? Alle zusammen mu diyor? Ne diyor? Almancasında ne diyor? Songi sende Almanca mı var? Son cümle 22 son cümle. Aha. Evet. Değil mi? Mit im. Evet, onda değil mi? Onda kenetlenerek yükselme. Ama buradaki söz çok önemli bence. Hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Demek ki birlik içerisinde, bütünlük içerisinde kol kola girerek ne yapıyoruz? Binanın yükselmesine, duvarların yükselmesine aracı olmuş oluyoruz. Bundan böyle artık yabancı değilsiniz. Hamdolsun. Tanrı'nın ev halkısınız. Şimdi bana göre bu çok muhteşem bir ifade. Değerli kardeşler, emin olun bu çok muhteşem bir ifade. Bundan böyle artık yabancı değilsiniz. Biliyorsunuz İsrailler, Yahudiler kendi ulusu dışında olmayanları hor görüyorlardı. Samirili kadından bunu net bir şekilde görüyoruz değil mi? Onların geçtiği yoldan bile geçmiyorlardı ama İsa özellikle o Samirili kadınla karşılaşmak için onu o kuyu başına gitmesi gerekiyordu. Ta dolaşması gerekmiyordu. Tam onların Samirya'dan geçmesi gerekiyordu diyor. Samirya'dan geçti İsa. Yani burada şu ifade beni çok heyecanlandırıyor değerli kardeşler. Yabancı değil, Tanrı'nın ev halkısınız. Bu neyi gösteriyor? Artık Yahudi soyundan olan imanların bizler gibi diğer uluslardan olan imanlardan herhangi bir üstünlüğü yok. Doğru mu? Bu muhteşem değil mi? Değerli kardeşler, Yugoslav'ı, Arnavut'u, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, değil mi? Alman'ı, Şivab'ı, hepsi bütünlük içerisinde cennetin ikinci sınıf vatandaşı değiller. Cennetin birinci sınıf vatandaşılar. Yahudiler ve uluslardan olan bizler de. Cennetin birinci sınıf vatandaşıyız Hatice. Onlardan bir çıta daha aşağıda değildi hamdolsun. Rab onları kullandı bir nedenden dolayı. Diğer ulusların kurtuluşu için. Bu doğrudur. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Rab ne diyor bize burada çok net bir şekilde, harika bir şekilde. Bundan böyle artık onlar da yabancı değil. Samiriyeliler de yabancı değil artık. Tanrı'nın ev halkısınız değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz sadece tanrısal egemenliğe uygun bir hale getirmekle kalmamış, Tanrı'nın ev halkının, yani o ailenin bireyleri olmuşlardır değerli kardeşler. Sadece bizi olmamız gereken noktaya getirmedi, aynı zamanda da dedi ki, sizler de bu evin halkısınız. Sizler de bu oluşumun içindesiniz. Aynı değerdesiniz, aynı önemi taşıyorsunuz. Demek ki Mesih İsa'da her bir birey bir araya getirilerek birleştiriliyor ve bir oluyoruz. Demek ki bireysellik, yani teklik, kendi başına, başa buyruk biçimde hareket etmeye asla yer yok. Rabbin bedeni olan kilisede. Yani kilisenin yaşam ve büyüme kaynağı Rabbimizin kendisi değerli kardeşler. Yuhanna 15'te ne okumuştuk? Ben asmayım diyor. Asmanın kendisi benim. Sizler çubuklarsınız. Yani o asmaya aşı olduk. Değerli kardeşler. Ama asmanın kendisi Rabbimizin kendisi. Aynı şekilde köşe taşı Rabbimizin kendisi. O taş üzerine bina edilen taşçıklar bizleriz. Bu kadar çok, bu kadar net, bu kadar açık. Onun için ben değil, biz egemen. Rab Tanrı'nın amacını gerçekleştirebilmek için Tanrı'ya ve birbirimize sımsıkı bağlanmamız gerekiyor. Uzun bir bölüme götüreceğim sizi. Çok hoşuma giden bir bölüm. O bölümün içerisinde zaman içerisinde çok gireceğiz. 12. bölüm. 1. Korintoslar 12. bölüm. 1. Korintoslar 12. bölüm. 1. Korintoslar 12. bölüm 18. ayetten 27. ayete kadar olan kesim. 1. Korintoslar 12. bölüm 18. ayetten 27. ayete kadar olan kesim. Ne diyor İbrahim?
Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir.
Amin.
Eğer hepsi bir tek üye olsaydı beden olur muydu?
Ya.
Gerçek şu ki, çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur.
Yeah.
Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı.
Çok süper bir şey. Orayı bir daha okur musun lütfen?
Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı.
Görebiliyorsunuz bedende birliği sağladı. Nasıl? O değersiz zanneden kişileri daha değerli kılarak. Hamdolsun.
Öyle ki bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.
Amin.
Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.
Sizler Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Bak hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Farklılıklar zenginliği oluşturuyor. Yani hepimizin bir kalıp içerisinde aynı olsaydı bu kadar güzel olmazdı. Ama farklı olmamız, farklılıklar bir araya gelmekle mozaik oluşuyor. Renkler ortaya çıkıyor ve güzellik oluşuyor sevgili kardeşler. Demek ki binanın oluşabilmesi için, yapının oluşabilmesi için her bir parçanın olması gereken şekilde bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu ayetlerden okuduğumuz kadarıyla bize verilen mesaj bu. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Bina inşa edilirken çatı hiçbir zaman duvarlara şunu diyemez. Size gereksinim yok. Yani çatı duvarlara diyemez ki benim sana ihtiyacım yok. Derse çatı yukarıda kalmaz, pat diye çöker aşağıya. Doğru mu? Duvarlar olması lazım. O çatının yukarıda kalabilmesi için. Ne de kapılar pencerelere aynı duruşu sergileyebilir. binayı oluşturan tüm parçalar, ki buna çiviler de dahil, ki çiviler fazla görünmüyor değil mi? Küçük oldukları için. Bazen hizmetler var, öndeki hizmetler görülüyor. Ama bazen böyle çocuk hizmeti, çok önemli bir hizmet aslında ama arkada bir hizmet. Görülen bir hizmet değil. Ama çok önemli bir hizmet. Bugün, bilmiyorum şimdi, sonra sorarız Christina Sabiha ile neler yaşıyor. Aslında o da hizmetin bir parçası. Doğru mu? Doğru değil mi? Bunlar görünmeyen hizmetler. Ama değerli kardeşler, buradaki hizmet kadar, bu önde, bu kürsünün önünde verilen hizmet kadar aynı önem, aynı değer taşıyor. Ne olacak ya, Almanca biliyor, Türkçe biliyor, tercüme yapabilir. İşte o kadar kolay değil. Sen Özlem'e sor, İbrahim'e sor bakalım. Kolay mı? Ben eşimden biliyorum. Benim eşim gerçekten yani seni diyor tercüme ettikten sonra hayatımın en büyük yorgunluğunu yaşıyorum. Onun için diyor kiliseye koşarak geliyoruz ya buraya. Bana diyor lütfen ikinci bir hizmet verme. Anlatabiliyor muyum? Yani tercüme etmenin de ne kadar kolay olmadığını söylemek istiyorum. Yani bunlar çok küçük hizmetler değil mi? Yani baktığın zaman çok fazla görülmüyor. Burada vaaz, tabii yönlendirme. Tabii ki bunlar görülen şeyler. Büyük bir emek, doğrudur. Ama öbürlerinden daha yukarıda değil. Aşağıda verilen o mutfak hizmeti de aynı önem, aynı değeri taşıyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için çatı duvarlara hiçbir zaman diyemez ki evet sana ihtiyacım yok. Her bir küçük parça bile ihtiyaç var evin yapımında. Kilisenin oluşumunda da her birimize gereksinim var sevgili kardeşler. Evet. 1. Korintoslar 12. bölümdeki 23. ayeti bir kez daha okumanızı rica ediyorum. O çok hoşuma gitti. Çünkü Rab Tanrımızın yüce istemine göre Tanrı kendine ait olan tüm üyelerini uygun ve kusursuz biçimde yerleştirdi. Neden uygun ve kusursuz bir şekilde? Yani demesin ki ya bunun burada ne işi var ya? Sen çekil bakayım bu da neymiş ya? Denmesin, söylenmesin diye uygun olması gereken yere koydu Rabbimiz. Bakın 23. ayeti çok sevdiğim için okumanızı istiyorum bir kez daha. Ne diyor abicim? O ayet tekrar.
Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur.
Gösterişsiz üyelerimiz daha da gösterişli olur. Demek ki bu nedir? Hepimiz gösterişli oluyoruz. Rab bize baktığı zaman Çağla'da gördüğü güzelliği Enver'e baktığında da görüyor. Enver'de gördüğü güzelliği ne bileyim Songül'e baktığında, İsmet'e baktığında, Ayşe'ye baktığında, Özlem'e, Hatice'ye baktığında da görüyor. Rab gerçekten aynı güzelliği her birimizde bütünlük içerisinde görüyor sevgili kardeşler. Bu gerçekten nedir biliyor musunuz? Çok kısa bir ifadeyle tam bir takım işi. Tam bir takım işi. Demek ki sadece golü atan sevinmiyor, takım seviniyor. Doğru mu? Yenildiğimiz zaman birlikte üzülmemiz lazım. Bir kardeş onun için acı çekiyorsa onunla birlikte acı çekmemiz gerekiyor. Yani ne demektir bu acı çekmek? Onun yanında olmamız gerekiyor. Ona gereken desteği vermemiz gerekiyor. Değil mi? Teselli etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşler, bu çok ama çok önemli. Birisi acı çekiyorsa ona destek vermesi gerekiyor. Onun için tam bir takım işi olduğunu burada bir kez daha altını çizmek istiyorum değerli kardeşler. Demek ki önce Rabbimiz ile olan birlik, ikincisi ne dedik? Birbirimizle olan birlik ve üçüncü son nokta ise değerli kardeşler birlikte çalışma aklı. Yani Tanrı bize bir şekilde ne verdi? Birlikte bütünlük içerisinde nasıl çalışabiliriz? Kol kola girerek nasıl aynı hedefe doğru emek verebiliriz değerli kardeşler? Demek ki 1. Petrus 2. bölüm 5. ayete tekrar baktığımızda o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Demek ki diri taşlar olarak Rab Tanrımız her birimizi kahinler yapıyor ona hizmet etmek için. Her birimizi, sadece birimizi ikimizi değil, her birimizi değerli kardeşler. Demek ki ona hizmet edebilmek için Tanrı'nın çocuğuyuz. Çağrılmış kişileriz. Rab tarafından çağrılmış kişileriz hamdolsun. Korintoslar'da okuduğumuz 1. bölüm, 12. bölümde okuduğumuz gibi, ifade ettiği gibi her birimiz birlik içerisinde üzerine ne düşüyorsa onu yapmakla sorumlu. Aksi halde kilise topluluğunun etkin bir şekilde hizmeti mümkün olmaz değerli kardeşler. Etkinliği ortadan kalkar eğer bütünlük yoksa aramızda. Bakın bir örnekle 5 dakikam var, 5'te bitireceğim. Nehemiya'dan örnek vereceğim. Çok iyi bilinen bir bölümdür. Nehemiya zamanında biliyorsunuz İsrail halkı itaatsizlik etmiş olduklarından dolayı çok korkunç bir durum yaşadılar. Tapınak yıkıldı, şehrin duvarları yıkıldı değil mi? Taşlar darmadağın oldu, yıkıma uğradı koca şehir. Ve halkın yaşamları da bir şekilde ne oldu? O taşlarla birlikte yıkılıp gitti, yok olup gitti. Ve halk sürgüne gönderildi. Ve sürgünden tekrar Yeruşalim'e geri döndükleri zaman İsrail halkı değerli kardeşler hiçbir zaman yıkılan duvarların yeniden onarılacağını düşünmediler. Yani o tapınağın yeniden kurulacağını, o şehrin duvarlarının yeniden kurulacağını, yükseleceğini hayatta akıllarından bile geçirmediler değerli kardeşler. Ta ki Nehemiya onları teşvik edene kadar. Onları ne yaptı? Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları yönünde teşvik etti, dua etti, onları isteklendirdi. Ve bütünlük içerisinde onlar ne yaptılar? Bütünlük içerisinde hizmet ettiler. Ve sonucu yine kutsal kitapta okuyoruz. Bakın Nehemiya 4. bölümü açın. Nehemiya 4. bölümü açın, 6. ayeti okuyun lütfen. Çok önemli bir ifade. Nehemiya 4 ayet 6. Orada birlik ve beraberlik, Almancasında Songür, Drei Achtunddreißig, Nehemiya Drei Achtunddreißig. Almancası birazcık değişik. Almanca 38, 3.38, Türkçesi 4.6. 4.6. Çok net bir şekilde birlikte çalışmanın getirdiği sonucu okuyoruz. Ne diyor Almancasında? Yok, sende Drei Achtunddreißig. Drei Achtunddreißig, 3.38. Yani Almancasını da belki duymuş oluruz bir şekilde. Ya. Bakın bu burada güzel söz ne biliyorsunuz? Nedir o? Güzel söz. Ganzem Herzen. Ganzem Herzen diyor. Harika değil mi? Bütün yürekle. Yarım yürekle değil. Türkçesinde ne diyor İbrahim?
Surun onarımına devam ettik. Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık. Çünkü herkes canla başla çalışıyor.
Bakın. Demek ki canla başla çalışmanın sonucu. Canla başla demişler Türkçesinde. Yani bütün yürekle. Yarım yürekle değil. Yani eğer bakın değerli kardeşler. Bunu içten ve candan söylüyorum. Bir şeyi yapıyorsan, yarım yürekle yapıyorsan yapma. Yapmış olmak için de yapma. Eğer yapıyorsan aynı İbrahim'in bugün okuduğu gibi, kardeşimin okuduğu gibi Kolosiler 3:17. Ne söylerseniz, ne yaparsanız Rab'de yaparcasına. Demek ki yarım yürekle değil, tam bir yürekle. İstekle eğer yapılıyorsa o iş bir değer kazanıyor, anlam kazanıyor. Ve burada sonucu görüyoruz. Herkes canla başla çalışıyordu. Bunun sonucu ne? Suru tamamladık diyor. İstenilen noktaya getirdik. Olması gereken noktaya birlikte çalışmanın sonucu. Bir takım iş. Hamdolsun. Bu müthiş bir olay değerli kardeşler. Bütün engellere rağmen ve içinde ona engel olan çok insan vardı. Engel olmaya çalıştılar. Sürekli engel olmaya çalıştılar. Ama buna rağmen ne yaptı? Nehemiya yılmadı. sadece dua etmekle kalmadı. Onları isteklendirdi. Onları her birini duvarların başına koydu. Ve her biri işin içindeydi diyor. Yani herkes işin, hizmetin bir parçası oldu. Bu müthiş bir ifade değerli kardeşler. Onun için Romalılar 12. bölüm ayet 2'yi açalım. Orayı okuyalım değerli kardeşler. Bizler kendimizi geride tutarsak, işe el atmazsak, kendimizi soyutlarsak birlikte çalışmak mümkün olmaz. Herkes kendi kafasına göre davranırsa birlikte çalışmanın getireceği sonucu görmemizde hayal olur değerli kardeşler. Eğer birlikte çalışmazsak. Ne diyor 12:2? Bu çağın, evet İbrahim, evet Özlem,
bu çağın gidişine uymayın.
Evet.
Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişir.
Şimdi bakın burada çok güzel bir ifade var. Bu çağın gidişine uymayın. Uymayın. Uymak sözünden ne anlıyoruz? Uymak deyince ne oluyor? Yani uymak. Yani bir şeyler var. Değil mi? Dışarıdan bir şeyler bizi ne yapıyor? Etkiliyor. Onlara uyduğumuz zaman o bir şeyler bizi etkilediğinde o etkilenen şeyler bizi uyduğumuz zaman ne yapıyoruz? O şeyler bizi bir kalıba sokuyor. Doğru mu? Yani eğer biz dışarıdaki o şeyler bizi yönlendirmeye çalışan şeylere biz uymaya başladığımız zaman ne yapıyoruz değerli kardeşler? Çok net ve açık bir şekilde bir kalıp içerisine giriyoruz. Ama biz onları dışarıda bıraktığımız anda işte o zaman o gerçekleşmiyor. Dışarıda bırakmamızdan dolayı. Onun için değerli kardeşler bu çok çok önemli. Yakup bizi uyarıyor belki onu da okumak istiyorum lütfen. Yakup bizi 4. bölümde 1. ayette diyor ki Yakup 4 ayet 1. Çünkü bizler dışarıdaki şeylere izin verdiğimiz zaman aklımız, isteklerimiz, dünyasal istek ve arzular yönünde değişiyor. O zaman bizler farklı bir mod içerisine giriyoruz. Farklı bir kalıp içerisine giriyoruz. Ama o farklı bir mod içerisine girdiğimizden dolayı da o birlik ve beraberlik ne oluyor? Bozuluyor ister istemez. Bize biçim vermiş olduğu için. Ama diyor ki Yakup bizi şu şekilde uyarıyor. Aranızdaki kavgaları. Kime yazıyor bunu? İmansızlara değil. Aranızda imanlara yazıyor. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir diyor. Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi diyor. Bakın. Ben değerli kardeşler bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. 36 yıldır gerçekten şuna tanık oldum. Uzun yıllardır böyle Türkiye'de değişik yerlerde Rabbin hizmetinde çalışmak için giden misyoner kardeşleri tanıyorum. Bakın her biri aynı alanda koşmuş olmalarına rağmen biz de aynı alanda koşuyoruz değil mi? Aynı amaç için koşmalarına rağmen daha fazla canlar kazanma yönünde emek vermelerine rağmen aralarında öyle bir rekabet var ki ben kelimelerle burada size anlatamam. Onun için diyorum ki evet değerli kardeşler maalesef imanlar arasında da kavgalar var, sürtüşmeler var. Bugün birçok kiliseler var değil mi? Değişik adlar altında Baptist Kilisesi, değil mi? Metodist Kilisesi, Karizmatik Kilise, Pentekost Kilisesi, Kardeşlik Kilisesi, değil mi? Mesih Kilisesi. Doğru mu? Bunların hepsi neden? Bölünmeler, ayrılıklardan dolayı. Ve hepsi aynı amaç için koşmalarına rağmen aralarında büyük bir sürtüşme söz konusu değerli kardeşler. Neden? Çünkü şöyle diyorlar. Ben bu işi senden daha iyi yaparım. Sen bu işi anlamazsın İbo. Kusura bakma ben bu işi senden daha iyi yaparım. İşte Ayşe kusura bakma sen bu işi beceremezsin. Bu işi ben senden daha iyi yaparım. Demenin sonucu arada oluşan o sürtüşme onları öyle bir noktaya getirdi ki ayrılma noktasına getirdi. Ben Türkiye'de görüyorum. En azından 10-12 tane misyoner kardeş tanıyorum. Bakın Yakup çok sert bir dille eleştiriyor. İkinci ayet okur musunuz? Son olaraktan belki Bir ayet daha okuyacağım, ondan sonra kapatacağım. Dördüncü bölümdeyiz. İkinci ayet okur musunuz lütfen? Yakup 4:2. Bakın çok ilginç bir ifade ya. Adam öldürüyorsunuz diyor. Biz adam mı öldürüyoruz? Ha? Hayır. Adam öldürmüyoruz. Ama kızgınlık, kıskançlık, acımasızlık bir tür adam öldürmek değil mi? Değerli kardeşler, lütfen bunu size sormak istiyorum. Adam öldürmüyoruz. Onlar da adam öldürmüyorlar. Ama kıskançlık, acımasızlık bir çeşit adam öldürmek. Onun için Pavlos Romalılara yazmış olduğu mektubun 8. bölümünde 5. ayette ve bu ayetle de kapatacağım. Sizi baş başa bırakmak istiyorum. Onun için çok güzel bir uyarısı var. 8. bölüm 5. ayette birlik ve beraberliği bozan beraberliğe zarar veren etkenlerden uzak kalabilmek için, gerçek anlamda uzak kalabilmek için bakın ne diyor değerli kardeşler.
5. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler.
Şimdi bakın, bunu yorumlamaya gerek var mı bu ayeti? He? Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili şeyleri düşünürler. Şimdi benliğe uyarak hareket ediliyorsa diyemezsin ki Rab bunda işliyor. Mümkün değil. Ya benliğe göre hareket ediyorsun ya Rabbin istemi doğrultusunda hareket ediyorsun. İkisini aynı anda beceremezsin, mümkün değil. Hani dedik ya, ya ışıktasın ya karanlıktasın. Eğer ışıktaysan karanlıkta olman mümkün değil. Hani hep örnek veririm ya, kapatıyorum karanlık, açıyorum ışık giriyor, karanlık yok. İkisinin bir arada olamayacağı gibi değerli kardeşler, kesinlikle eğer Rab'de olduğunu söylüyorsan karanlıkta kesinlikle ve kesinlikle olamazsın değerli kardeşler. Eğer bu kadar açık ve net, balık, çok basit bir cümle, balık sağlıklı biçimde varlığını sürdürebilmesi için ne yapması gerekiyor? Bravo. Suda kalması gerekiyor değil mi? O zaman bizler de istenilen hedefe ulaşabilmek için, sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için Mesih'te kalmamız gerekiyor. Balığın suda kaldığı gibi bizim de Mesih'te kalmamız, onun sözü ışığında adımlarımızı atmamız gerekiyor. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda, hamdolsun. Yine 10-15 saniye sessiz kalalım, yüreklerimize bakalım. Ve gerçekten Rab bizi olmamız gereken noktaya getirsin. Ve bizi istekli kılsın. Her konuda. Gayretli kılsın, istekli kılsın. Bu küçük sürünün sağlıklı bir şekilde devamı için. Var mıyız buna? İstiyor muyuz bunu? O zaman eğelim yüreklerimizi ve İbrahim kapatır duayla.